Günaydın herkese. Ben Mehtap Kocaman. Tasarımcının Notaları programındayız. Bugün konuğum sevgili mimar Tuğba Şehitoğlu. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler.
Tuğba ile yollarımız 2015 diyebilir miyim?
2015-14 hatta.
Evet. Tabii 2014-2015 yıllarında kesişti. Araya böyle bir zaman girdi fakat bugün bambaşka bir konuyla, bambaşka bir proje konusu üzerinden bir masaya yatıralım istedik. Tuğba Yuva Projesi'nin kurucularından. Bugün depremden sonra ortaya çıkan farklı projeler de oldu. Yuva Projesi de bunlardan bir tanesi. Bundan bolca bahsediyor olacağız program süreci içerisinde. Fakat önce Tuğba'yı ve yaptıklarını, mimarlığa alan katkılarını bir dinleyelim istiyorum.
Neler yapmışım ben acaba?
Tasarıma katkılarını demek daha doğru olabilir.
Teknik üniversiteden mezunum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden normal mezuniyetimi, master'ım da aynı üniversiteden. Mezun olduktan sonra önce yarışma projelerine katılmıştım. Orada hocalarımla birlikte, yani Senver Şener'le katıldığım yarışma projelerim var. Orada aldığımız, kazandığımız ekip olarak ödüller oldu. Sonra kurumsal işte hayata, tahmin ettiğin gibi, junior olarak başlayıp yaklaşık işte 2004'ten aslında 2014'e kadar full kurumsal bir hayatın içindeydim. İşte en son senede bulunduğumuzda hani tüm juniorlıktan proje mimarlık, işte senior mimarlık, ne deniyorsa artık proje koordinasyon gibi farklı farklı uluslararası projelerde, Türkiye içindeki projelerde çalıştım. Aslında enteresan projelerde de çalışma şansım oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Toka Mimarlık'ta Bakü Olimpiyat Stadı'nın tasarım direktörlüğünü yapmıştım. Ve o çok ilginçti. Hani böyle ben eşimden dolayı futbolla çok ilgili bir durumda kalıyordum. Böyle her gittiğimiz şehirde biz stat görüyorduk falan.
Evet.
Öyle olunca o hayatımın geçmişindeki bilgi beni bir anda orada, hani biliyorsun da mimarlık sektöründeki erkekler çok futbolla da ilgili olmayabiliyor. Ben böyle en ilgili kişi olarak bayağı projeyi yönettim. 5 yıl falan tasarım kısmındaydım. O benim hayatımda çok ilginç bir projeydi. Sonra yine o ofiste bir tohum tesisinden ödül kazandığımız Barcelona'da Dünya Mimarlık Yarışması'nda ödül alan bir projede yine yöneticilik ve projenin sunumunu yaptım Barcelona'da. Sonra seninle birlikte çalıştığımız ofis süreci oldu, biliyorsun, Avcı'da. Sonra benim minik ilk kızım geldi, Lina. Ondan sonra işte malum çalışma şartları, kadın olarak edindiğimiz yükler falan derken aslında orada bu süreci ara verip bitirip kendi ofisimi kurma yolunda çok yakın arkadaşımla Zeynep Akten'le birlikte Gigi kurduk biz, Gigi Mimarlığı. Onun da o sıra bir yorgun olduğu bir dönemdi ve o da Otoban'ın bu arada tasarımcılarındandı. Sonra güzel bir başlangıç oldu. Yine çeşitli yerli, yani yurt içi, yurt dışı, Afrika dahil projelerde bulunma şansımız oldu aslında.
Evet, Afrika'da ortak proje yaptığımız, yönettiğimiz oldu.
Evet, gerçekten o çok enteresan bir süreçti yani. Afrika muazzam bir yermiş bu arada. Yani bir daha gitmeyi çok isterim. Sonrasında da aslında Yuva'ya gelene kadar bir de benim pandemiyle birlikte akademisyenlik tarafım geldi. Aslında pandemi başladı. Pandemi tam başlarken ben de Medipol Üniversitesi'nde iç mimari stüdyo derslerine hoca olarak gitmeye başladım. Hala devam ediyor. Haftada iki gün oradayım. Çok acayip sevdiğim bir yer olduğunu fark ettim. Yani hani mimarlıkla ilgili bütün bilgimi biriktirip aslında aktarmak belki de benim hayatta en severek yaptığım şeymiş. Yani bu.
Bunu tabii işin içerisine girince daha bir fark ediyorsun büyük ihtimalle, tabii, değil mi? Yani mesleğe yeni girenlerle onların bilmedikleri üzerinden sen kendi bilgini sorguluyorsun. Evet. Bazen onların bakış açısıyla konuları
düşünüyorsun.
Evet. Yeni bir kapı aralıyorsun. O konuda da seninle ortaklık kuruyor olabilirim.
Sen de aynı şekilde çünkü üniversitesin. Evet. Bilmiyorum, bir de senin ailende mimar var mıydı? Benim ailemde mesela bir mimar, bir model falan yoktu.
Yoktu, hayır.
O yüzden anlayacaksın beni. Hayatta bir takım şeyleri çizerken bu yolda başka kararlar da belki alabilirmişim. Bunu mesela sonradan kendi tecrübeme dayanarak gördüm. Ama şu anda mesela onları da aktarmak istiyorum ve onları da aktarıyorum öğrencilere. Ya bakın burada böyle
hepsi
oldu.
Bir kompozisyon. Hepsi evet. Bir arada.
Aynen. Yani dolayısıyla o anlamda bence onlara biraz deneyimi aslında her türlü aktarmak. Kadın olarak aktarmak, mimar olarak aktarmak, anne olarak aktarmak. Bir paket gibi ne varsa bende bu hayata dair işte 43 yıldır. Hepsini bir noktada onlarla paylaşmak bana çok iyi geldi.
Sen böyle tabii altını çizdikçe yani neredeyse 5 senedir bu programı yapıyorum ama kadın ve mimarlık üzerine konuşmadığımı yeni fark ettim. İlerleyen bölümlerde bunu bir konu olarak ele alacağımın dipnotta.
Bunu özellikle altını çizmeye çok sevindim. Çünkü Allah rahmet eylesin yakın zamanda Altuğ Çinici'yi kaybettik. Evet. Ve ben orada çok kalbim yaralanarak kendisinin kadın olduğunu çok geç yıllarda öğrenmiştim. Ben onu hep Behruz Bey'in erkek ortağı zannediyordum. Ve bunu sonrasında sorduğumda
bir utanç hissetmiş olabilir misin? Çünkü ben öyle hissettim.
Tabii ki çok ve şey oldum böyle.
Aynı duyguları paylaşıyorum.
Ne kadar da kadın olmasına ihtimal verememişim. Hani ve hala birçok öğrenci, mimarlık öğrencisi kendisini hiç tanımıyor. Ve sonra ben bunu böyle bir haftadır düşünüyorum. Birkaç arkadaşımla da falan konuştum. Belki o yüzden ağzımda çok vurgulanmış olabilir.
Evet, olabilir.
Bu anlamda bir de Nilay Örnek bir fotoğrafını paylaştı. Çocuğuyla Can Çinici'nin elini tuttuğu ODTÜ binasının içinde sırtını dayamış. Ve ben o fotoğrafta böyle saatlerce baka kaldım. Yani o anne, o kadın, o duvar, o eser. Yani o çocuk başka bir eser ve yani
bütün
böyle
o yaratımın tek bir karede görselleştiği hali.
Ve ne kadar çok katman var o duygularda kim bilir diye böyle kadın olmak, anne olmak, mimar olmak.
Evet, kadın ve mimarlık konusu işlenecek.
Bence de.
Şimdi buradan direkt yuva kavramına geçelim istiyorum. Evet. Belki bu yuva projesine girmeden evvel yuva, barınma ve ev. Bu kavramlar her ne kadar birbirine çok yakın ve aynıymış gibi görünse de aslında aynı anlamı
pek de taşımıyor bence.
Taşımıyor.
Taşıdığı durumlar olabilir. Yani bir gerçekten bir ev aynı zamanda bir barınma ve yuva olmuş olabilir. Evet. Ama olmadığı durumu da çok görüyoruz. Yani.
Nedir sence?
Yani benim için aslında yuva denen, yuva dediğim o kelimeyi düşündüğümdeki ilk hissettiğim şey o tabii ki sıcaklık, aidiyet. O mekanla kurduğun aidiyet duygusu. Yani bunun bu yapının tarifli olmasına da çok gerek yok bence. Yani ne yapısı olduğu da çok önemli değil. Senin kendini orada nasıl hissettiğinle ilgili bir şey bence bu. Dolayısıyla o yüzden yuvanın sınırını çok böyle şey çizemiyorum.
Keskin ve fiziksel bir sınır çizemiyorsun.
Hayır, çizemiyorum. Evet.
Barınmada bana daha çok şey gibi geliyor. Yani dört tarafı ya da üç tarafı
bir kabuk
altında kalmak afetlerden veya iklim şartlarından veya fiziksel koşullardan,
zorunlu koşullardan
korunmak için yapılan yapı diyebilir miyiz barınmaya?
Yapı, yani yapının çok geçmişine gidersek belki deriz. Hani bu en eski çadıra kadar.
Ev dediğimiz zaman da farklılaşması bekleniyor
evet,
ya.
Evet, aslında evde de yapı diyoruz bu arada. Aynen. Da. Evet, barınma gerçi, yok aslında bilemedim. Bir ormanda da bir barınma alanı bulabilirsin belki evet. Kendine.
Bir yaprağın altında korunduğumuz bir alan yani. Veya bir ağaç dallarıyla oluşturulmuş
bir mağarada
bir yere de barınma işlevini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Ev dediğimiz zaman daha sanırım fiziksel anlamda planlanmış
planlama benim
ve yapılmış olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda yuva projesi
nerede
açalım mı?
Evet. Yuva aslında çok enteresan, çok üzücü ki benim için depremle geldi. Hayatıma depremden sonra girdi. Fakat aslında mimarlıkla ilgili olan ilişkimde hep bulamadığım, bence biraz da bizim ülkemizle ilgili, o bulamadığım ve aradığım bir yer vardı. Daha sosyal projelerin içinde olmak ve daha aslında bu anlamda üretim yapmak. Belki de mimarlığın daha kamusal tarafı ya da işte hani sanat için sanat, halk için sanat konusunda hani halk için mimarlık kısmı, halk dediğim burada tüm toplum aslında. Hep oraları aslında ben daha ilgimi çekiyordu. Çünkü çok açıkça demin de seninle konuşurken yani çevremize baktığımızdaki bütün bu betonlaşmada ister istemez hepimizin tüm dünyada inşaat sektörü içinde bulunan insanlar olarak ne kadar olmaması gerektiğini bilsek de içindeyiz. Çiziyoruz, planlıyoruz ve yapıyoruz yani. Bir şekilde içinden çıkamadığımız bir girdap gibi. Ama yuva öyle bir anda geldi ki benim çok yakın uzun süreli arkadaşlarım var film sektöründe. Bunlardan işte bir tanesi Ersin Gök, bir tanesi Volkan Hiç Yılmaz, Emrah Karakurum, İbrahim Yılmaz gibi böyle bu arkadaşlarım zaten film sektörünün içinde olan insanlar. Biri görüntü yönetmeni, ünlü bir görüntü yönetmenidir. Biri görüntü yönetmeni, biri kamera işte yönetmeni. Böyle hepsi çok ciddi görevlerle uzun yıllardır film sektöründe, reklam sektöründe çalışıyorlar. Zaten deprem olur olmaz. Hepimiz malum yaşadık. Hiç kimse hiçbir yere ulaşamıyordu.
Evet.
İlk ulaşanlar meğersem onlarmış. Ben de sonra işte 2 hafta sonra onu öğrenmiş oldum orada. Çünkü düşünürsen film sektörü bütün jeneratöre, ışığa...
Doğru söylüyorsun.
Evet, yani böyle mobil olan her şeye sahip ve bu insanlar, ben de tabii bu süreçte çok daha yakından tanımış oldum. 4 günde yeni bir dünya kurup hiçbir şey yokmuş gibi onu kaldırabilme becerisine sahipler aslında. Ve bu tabii müthiş bir koordinat. Dünya kuruyorlar aslında. Set dediğimiz şey. Orada bir dünya kuruyorlar ve her detayıyla kim ne içiyor, ne yiyor, kaçta yiyor, kaç pet geliyor, kaç şişe gidiyor gibi.
Müthiş bir organizasyon.
İnanılmaz bir tabii organizasyon. Ki. Ve böyle olunca tabii hemen devreye giriyorlar. Nereye ne yollayabiliriz? Tüm sektör duruyor ve bütün ışıkçılar, jeneratörler, arabalar, işte şey bu çekim için gittikleri kamyonetler, bu set kamyonetleri falan her şey oraya nasıl ulaştırılabilir diye oradaki insanlarla, işte bu sınır tanımayan doktorlardan orada hemen alana giden insanlarla bir koordinasyon kuruluyor. Ve bir şeyler başlıyor zaten aslında. Sahaya ait birçok veri. Ne yapmalı ve ne yapılmamalı gibi. Bu süreçte Ersin de zaten, sen de o zaman duymuşsundur, Expo'da hiç durmadan böyle evler falan üretilmeye çalışıyordu.
Evet.
O da oradaydı. Ben de böyle bütün tanıdığım ustaları ve mimar arkadaşlarımı arıyordum. İşte elektrikçin boşta mı? İşte tesisatçın, çok fazla kaynakçı aradık. Çok büyük sıkıntıydı. Kaynakçın nerede? Herkes çünkü sağ olsun alana gitmişti falan. Bunları yaşarken şu deneyimi onlar ilk edindiler ve sonra Ersin beni aradı. Dedi ki Tuğba, bizim bir tasarım yapmamız lazım deprem bölgesi için. Bunu yapıp üreteceğiz. Bize çizer misin? Birlikte oturalım ve bir tasarım yapalım. Okey, tabii ki hani ne yapabilirsem, herkes zaten o modda. İşte dedi, biz dedi bir deneyim yaşadık. Oraya dedi giden barınma ihtiyacını giderecek olan kapalı kutular, her neyse, bunların modüler, mobil ve IKEA gibi aslında parçalı bir sistemin birleşmesinden oluşması gerekiyor. Ve bunu yaparken de özellikle toprağını terk etmek istemeyen
insanlar için,
oralı insanlar gerektiğinde komşusuyla sadece tornavidayla sıkarak
kendilerinin yapabileceği bir
hafiflikte, sistemde matkap ihtiyacı. Çünkü elektrik yok, yani hiçbir şey yok. Öyle bir andayız. Tamam dedim ve biz oturduk işte hep birlikte günlerce düşün ne olsun, nasıl olsun, minimum fireler, kullanılacak malzeme ne olur. Bu arada tabii bu dediğim arkadaşlar, işte Ersin, Cemal vardı. Ahşapla ve ekolojik mimarlıkla çok iç içe olan insanlar. Yani kendi hayat. Ersin Samanev'de yaşıyor, İznik'te mesela. Dolayısıyla da böyle bir bilgileri ve altyapıları da var. Hatta ben eminim birçok mimardan daha çok var. Kesinlikle. Öyle olunca neticede ilk mock-up'ın çizimlerini çıkarttık. Ve hemen üretime geçtiler. Ben bunu mesela şu ana kadar herhalde yuva ile ilgili bilmiyorum, 100'e yakın konferansa katıldıysam hepsinde altını çizerek dedim ki iyi ki meslektaşlarımla böyle bir işe girişmedim. Çünkü muhtemelen hala tartışıyor olurdu.
Muhtemelen. Çok mümkün.
Yani felsefesini, yani böyle yaptık, teorisini.
Bunu böyle yaptın ama bunun daha iyi hali şöyle olabilirdi.
Aynen, işçiliğini, detayını. Onlarda öyle bir yer yok. Onlar işte o set kültürüymüş. Çok hızlılar ve yolda çok fazla şey hallediliyor. Ama bu hız muazzam bir sonuç çıkarıyor. Çünkü çok olması güzel. Gereken şey o aslında. Hı hı. Dolayısıyla da biz çok hızlı sürede Yuva'nın ilk prototipini Hatay'da gerçekleştirdik, yaptık, ürettik. Şöyle oldu, İstanbul'da üretildi, oraya parçalar nakliye edildi ve benim bu bahsettiğim arkadaşlarım orada onun birebir kendileri montajını yaptı. Ve o zaman böyle bütün işte daha çok yardım için giden insanların kaldığı bir araziye de Baha diyorduk o zaman oraya. Oraya da ilk Yuva'nın İlk mock-up'ını koyduk aslında. Bütün hikaye. O zaman bir Yuva diye adımız da yoktu bu arada. Yani çünkü amacımız bizim
sonradan
bir SPK gelişti. Olmak falan gibi bir şey değil. Tamamen oradaki insanlara en hızlı konteynere girmeden, konteyner verilmeden, çadırdan direkt geçebilecekleri aslında ekolojik yapıyı sunmaktı. Yani Yuva'nın en önemli şeyi ekolojik olması.
Finans konusu nasıl buna eklemlendi?
Finans konusu o anda tabii daha yoğun, hani yardımların olduğu bir durumda.
Evet, o sırada herkes tabii yardımlaşarak.
Evet, kullanırken şöyle oldu. İlk Microsoft'un desteklediği bir fon bulundu. Tabii çünkü orada bizim Hatay'da da MS, yani sınır tanımayan doktorlarla içinde olup sonradan çıkıp orada yardıma gelen ve gerçekten bu anlamda da çevresi olan arkadaşlar, yani koordinasyon anlamında fonlarla ilgilenen arkadaşlar vardı. Microsoft'un ilk yardımı için öğrenilince ilk Yuva'yı öyle yaptık aslında. Süreç içinde de devamında biz aslında hep fon üzerinden gidiyorduk. Yani bu çok zor bir yermiş bu arada. Benim hiç bilmediğim, senin de muhtemelen hayatında mimarlığı hiç bu anlamda yapmadığımız bir yer. Bir işveren olur ve yatırım yapıyor biliyorsun. Ama burada tabii ki fon üzerinden yapılması gereken bir durum oldu. Finans hep fonla geliyor. Ama belli bir süre sonra çok zorlandığımız yerlerde... İnsanların da çok desteği oldu çevremizdeki. Hani o anlamda da almaya çalıştık. Yeri geldi, arkadaşlarımızdan, kendi içimizden çok destek olanlar oldu. Çünkü bizim bu süreçte bir de Hatay'daki arkadaşlarımızın da aslında yönlendirmesiyle, bu arkadaşlarım dediğim insanlar da hep süreçte arkadaş olduğumuz insanlar aslında. Insanlar, yolda buluştuğumuz insanlar. Biz Samandağ'da bir atölye kurduk. Ve bu atölyede kiralandı. Ve bu atölyenin içinde amacımız aslında bu üretimi bilen insanların, arkadaşlarımın üretimi bilmeyen depremzedelere Yuva'yı ürettirmek üzere bir eğitim vermesiyle başladı. Mesela Emrah'la işte Bahadır yeri geldi, tezgahları kendileri yaptılar. Ahşap tezgahlarını falan. Dolayısıyla da sonra biz 3-4 ay, hatta belki de 5 ay depremzedelere verilen o eğitimle oradaki insanlara her yaştan kadın erkek karışık yuvaları ürettirdik. Ve bu model bir noktada kendiliğinden gelişti. Yani çünkü etraftaki insanlar zaten çok büyük bir acıdan çıkmış. Ama onlara şöyle bir şey söylüyorsunuz. Gel bak burada bir şeyler yapılıyor üretim olarak ve konteyner yerine insanların gerçekten... Gel kendi evini yap. Kendi evini yapmayı öğren. Hatta sonrasında istiyorsan bunu yapmaya devam et. Hani bu senin işin de olabilir. Çünkü mimarlar da vardı. Ya da hiç mesleği olmayıp onu yapıp onu öğrenenler de oldu. Şu anda o atölye koru atölye olarak hala devam ediyor. O arkadaşlar hala oradalar. İstihdam olarak da devam ediyorlar. Ve işte yaptıkları mobilyaları Trendyol üzerinden falan da satılıyor. Bunu yani reklam olarak düşünmüyorum çünkü deprem bölgesiyle ilgili olduğu için. Aynı zamanda da ihtiyacı olan mesela bir okula sen diyelim ki kütüphane falan yapmak istiyorsun bağış olarak. İşte koru atölyeye yaptırıyorsun. Hem onlara istihdam sağlamış oluyorsun hem de o üretim direkt orada bölgede büyük bir lojistik ihtiyaç olmadan hemen alana ulaştırılıyor. Aslında bizim istediğimiz şey Yuva olarak daha uzun vadede de bu serbest merkezleri oluşturabilmekti. Yani bu metodu vermek, öğretmek ve çekilmek. Yani bu Samandağ'da yapabildik ama keşke hepsinde yapabilseydik. Adıyaman'da da yapabilseydik, Maraş'ta da yapabilseydik. Yani istediğiniz şey aslında...
Şu an devam ediyor mu?
Koru devam ediyor, koru atölye olarak. Bizim artık yuvalarla ilgili üretimlerimiz bölgede, yani deprem bölgesinde değil. Çünkü deprem bölgesinde deneyimlerimi hani paylaşacak olursak bütün süreçteki usta en iyi bildiğin konu... Yani onu yapacak insanı bulmak çok zor.
Tabii.
Yeri geliyor, vida bulmak çok zor. O zaman, o süre belli bir hızla bir şey bitirmen gerekiyor falan. Başka bir planlama ve süreçti. O yüzden şu anda mesela Serin Yol'da Sedyat yerleşkesi gibinin içine yapılan yuvalar var. İşte bunlardan bir tanesi Amazon'un bağışladığı çocuk atölyeleri, hı-hı, çocuk kodlama atölyesi. Hı-hı. Onun karşısında çok sağ olsun ilk günden beri. Yani gerçekten adını altın harflerle yazmak istiyorum diyebilirim. Karsu'nun müzik evi.
Onu soracaktım. Sen şimdi bahsettin. Programın da sonuna gelmek üzereyiz çünkü.
Bir kadın olarak yine Karsu.
Evet, yeni bir kadın olarak. Evet, Karsu'yu çok severim. Hani buradan... bir şekilde dinleme fırsatı olursa bilmesini de çok isterim.
Evet.
Karsu'nun da katkıları sanırım, hı-hı, oldu. Ama nasıl müthiş oldu? Çok kısa böyle bir bahsedecek olursan programın...
Hemen özetleyeyim. O şöyle oldu. Zaten Karsu ilk günden beri bölgeyi destekliyor.
Evet,
her şekilde destekliyor. Hı-hı. Bizim de işte arkadaşlarımız Karsu'yla bu anlamda görüşmeye çalışırken babası zaten menajeriymiş. Müthiş tatlı bir Alparslan abi. İnanılmaz şeker biri. Onunla görüşmeler başladı. İlk andan itibaren çok nazik bir şekilde ilgilendiler. Hı hı. Ve bütün süreçte Karsu bize Hollanda'dan fon topladı. Hı. O fonun Türkiye'ye girmesi için kendi...
Bir de öyle bir süreç
tabii,
var değil mi?
Foundation, Karsu Foundation kuruldu. O sistem uygun hale getirildi. Hollanda Büyükelçiliği de devreye sokuldu falan. Yani çok ciddi bir uğraş aslında.
Doğru.
Ama hiç pes etmedi ve gerçekten o fonlarla 3 tane yuvadan oluşan bir müzik evi yapıldı. Hı hı. Burada işte Serin Yol'un, Saha'nın, farklı STK'ların da çok desteği var. Yani biz hiçbir zaman yuva olarak tek başımıza yokuz orada, onu çok belirtmek isterim. Hı hı. Dolayısıyla da bir de çok güzel bir şey yaptı. Gelirken de bütün müzik aletlerini Hollanda'dan, herkesten toplayıp geldi.
Ve orada bu barındırdı.
Evet. Şu an.
Ay, müthiş
evet. Evet evet. Ve yani biz program içeriğini yazan arkadaşlarımız 300 başvuru falan beklerken 900 binlere varan bir kişi
müzik
sayısı
atölyesine
var. Evet, müzik öğrenmeye.
Müthiş bir katkı.
Evet, inanılmaz.
Eğitime, kültüre,
inanılmaz.
Hepsine müthiş yani, bir katkı. Evet. Yani buradan teşekkürlerimizi
evet,
göndermek
yani
istiyorum.
Minnettarız gerçekten. Yani çok çok acayip. İnsan işte ne yaparsa yapsın hani bence birine dokunduğu yerde, hı-hı, çok başka bir o gerçek insan olma kavramına geldiği için Karsu benim için hep öyle bir yer.
Gerçek insan.
Gerçek insan. Gerçek insan. O da ayrı bir konu.
Peki programın sonuna gelmiş bulunduk. Kapatırken tabii ki her zaman olduğu gibi konuğumun dinlemek istediği, konuğumun seçtiği şarkıyla kapatmak istiyorum. O yüzden Tuba, sana da soruyorum, hangi şarkıyla kapatalım?
I just don't know what to do with myself.
Evet. The White Stripes gelecek. Evet. I just don't know what to do with myself şarkısıyla programı kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tuba, katıldığın, vakit ayırdığın için
ben
çok,
de
teşekkür
çok teşekkür
ediyorum.
Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki çağırdın.
Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.